Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından Ayşe Yazıcılar imzalı Dağınık Beyin Sendromu başlıklı yazıyı sunacağız. Dağınık Beyin Sendromu nedir? Çağlar değiştikçe hastalıklar da değişiyor. İçinde yaşadığımız modern zamansa geçmiş çağlarda görülmemiş etkilerde bulunuyor insanoğluna. Devrin kendine has rahatsızlıkları baş gösteriyor. Hızlı bir şekilde yayıldığı için de bir vaka haline geliyor ve literatürde yerini buluyor. Geride bıraktığımız 7 ay boyunca bu sayfalarda modern zaman sendromları başlığında çeşitli sendromları inceledik. Farklı kişilerden konuyla alakalı yaşadıklarını, yorumlarını aldık ve ilgilisiyle paylaştık. Hatta içinde bulunduğumuz çağın zaruri bir neticesiymiş gibi bu sendromların hepimize bir şekilde uğradığını fark ettik. Dağınık beyin sendromu da bunlardan birisi. Dağınık beyin sendromu en sade ifadesiyle aynı anda birden fazla işle ilgilenmek suretiyle ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanıyor. Hangimiz aynı anda birden fazla işle ilgilenmiyor ki, öyle değil mi? Yolda yürürken telefonla konuşmak, telefonla konuşurken yemek yapmak, yemek yaparken televizyon izlemek, televizyon izlerken sosyal medyada gezinmek, sosyal medyada gezinirken dostlarla sohbet etmek. Liste uzar gider, yoğunluktan ve vakit darlığından şikayet etmeyenimiz yok gibidir. İlkokula giden bir çocuk da yoğunluktan ve zamanın hiçbir şeye yetmemesinden dertleniyor. Ununu elemiş, eleğini asmış yetişkinler de. Bu yoğunluk içinde bir şeyleri yetiştirmek için aynı anda bir iki üç hatta daha fazla işle meşgul olmaksa kaçınılmaz oluyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor? İşleri paralel olarak yürütmeden hiçbir iş yetişmiyor desek de gerçekten az zamanda daha fazla iş yapmış oluyor muyuz? Beynimiz bu duruma nasıl bir tepki veriyor? İşleri eş zamanlı yapmanın insan üzerindeki etkileri neler? Odaklanma sorunu, hiperaktivite, dikkat bozukluğuyla dağınık beyin sendromu arasında nasıl bir ilişki var? Bu soruları sormadan edemiyoruz ve cevaplarını aramaya başlıyoruz. Nelere sebep oluyor? Texas Üniversitesi Beyin Sağlığı Merkezi kurucusu Chapman, birden fazla işte aynı anda meşgul olmanın yüzeysel düşünmeye, entelektüel kapasitenin azalmasına, gereksiz bilgiyi gerekliden ayırt edememeye, daha fazla hata yapmaya ve depresyona girmeye neden olduğunu söylüyor. Unutkanlık, iş veriminin ve kalitesinin düşmesi de ayrı bir sonucu. Çünkü insan beyninin bu donanıma sahip olmadığını araştırmalar ortaya koyuyor. Beyin tek bir işe odaklanarak yapabileceğinin en iyisini yapmaya programlıyken aynı anda farklı kulvarlardan çeşitli işler yüklemek beyni yoruyor, verimi düşürüyor ve hata yapmasına sebep oluyor. Trafikte araç kullanırken, telefonla konuşan kişilerin kaza yapması ya da yemek pişirirken televizyona dalan kişilerin yemeği yakması günlük hayatta en çok karşımıza çıkan örnekler. Yemeğin yanması telafi edilir de trafik kazalarının can kaybına neden olduğunu düşündüğümüzde telafisi mümkün olmayan kayıplar verilir. Az zamanda çok iş yapacağım diye hayati tehlikeler göze almak hiç akıl kârı değil. Demek ki bir koltukta iki karpuz taşınmazmış ve atalarımız yine haklı çıkmış. Teknolojiyle başlıyor hayatımız, teknolojiyle devam ediyor. Teknolojiyle bu kadar iç içe olmadığımız zamanlarda da insanlar aynı anda birden fazla meşguliyete sahiplerdi belki. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde hangi işte iştigal edersek edelim, hepsine dahil olan tek bir şey var, o da bildirimler. Mesajlar, mailler, sosyal medya bildirimleri, çeşitli etkileşimler derken üzerinde çalışılan iş defalarca bölünmüş oluyor. Kişi bir yandan mesajları kontrol ederken, diğer yandan işini yaptığını düşünürken esasında beyin aynı anda iki işi birden yapmıyor. Kişi işlerinin aynı anda gerçekleştiğini zannediyor. Oysa beyin bir işe odaklandığında diğerini milisaniyelerle ileri itiyor. Bu birim çok küçük olduğu için ilk etapta fark edilmiyor. Dolayısıyla normal vaktinde bitmesi gereken bir iş aslında çok daha uzun bir sürede bitmiş oluyor. daha kötüsü beyin potansiyelinin çok daha altında bir ürün ortaya çıkarmış oluyor. Basit bir örnek. Bir kağıda aynı anda alt alta iki çizgi çizdiğinizi düşünün. Önce üsttekini, sonra alttakini çizdiğinizde geçen süreyle bir yukarıda bir aşağıda nokta nokta çizdiğinizde geçen süre aynı olur mu? Sonuçta yine iki çizgi çizilmiş olur. Lakin ciddi bir dikkat dağınıklığı ve buna bağlı olarak büyük bir zaman ve enerji kaybı ortaya çıkar. Bilgisayar terminolojisinden iş hayatı terminolojisine geçen kavramlar, birim zamanda çoklu görev yapma, tekli görev yapma ve bir iş bittikten sonra diğer işi yapma. Yazının bu kısmına kadar multitasking hakkında genel bilgiler verdik ve beynimizin buna müsait yapıda olmadığını aktardık. Single tasking ise belli bir zaman diliminde tek bir işe odaklanmak anlamına geliyor. İş veriminin, ürün kalitesinin artması, dikkatimizin dağılmaması için tavsiye edilen çalışma yöntemi single tasking. Son zamanlarda tek bir işe odaklanmak üzerine çokça yazılar yazılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Günümüz insanı hız odaklı bir hayat sürdüğü için işlerini sadeleştirmeyi unutuyor ve bu özellikle kazanılması gereken bir beceri olarak karşısında duruyor. Öyle ki tek bir işe odaklanmayı nasıl başarabiliriz sorusunun cevabını vermek üzere Devorah Zeck Tek Bir İşe Yoğunlaşma isimli kitap yazıyor ve toplum olarak dağınık beyin sendromundan muzdarip olduğumuzu ifade ediyor. Bir de serial tasking var ki tanımı dahi bir Müslüman olarak insana direkt İnşirah suresini hatırlatıyor. Serial tasking, bir iş bittikten sonra diğer işe geçmek. Dinimizde bize bir işte yorulunca başka bir işte dinlenmemizi buyurmuyor muydu? Beynin fıtratına en uygun iş tutuş biçimi yüzyıllar önce ilahi kelam olarak gelmiş. Hakkın insana verdiği kıymetin bir yansıması daha. Zaman yönetimi yetmiyor, dikkat yönetimi şart. Modern insan bilgiyi öğrenme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü ihtiyacı olan bilgilere dijital cihazlar aracılığıyla dilediği zamanda, dilediği mekanda ve kolaylıkla ulaşıyor. Geçmişte belki 10 yılda tüketilen bilgiye günümüzde 10 dakika içerisinde maruz kalıyoruz. Sonuçta dikkati dağıtmaya sebep olan etkenler geçmişe nazaran çok daha fazla. Kadim dönemlerde zamanı yönetmek hedefe ulaşmak için yeterli olabiliyorken, günümüzde zaman yönetimi tek başına yeterli olmuyor. Hazırlıklarınızı tamamlayarak tam vaktinde girdiğiniz bir toplantıda telefonunuza gelen bir bildirim bir anda sizi o ortamdan uzaklaştırarak dünyanın öbür ucuna götürebiliyor. Dikkatin dağılmasıyla o an orada fiilen bulunsanız dahi zihnen başka yerde olduğunuz için verim düşüyor. Amaçlanan şeye arzu edilen kalitede ulaşılamıyor. Bu basit örnekte de görüldüğü gibi zaman yönetimi yanında ciddi bir dikkat yönetimi de gerekiyor. Mindfulness son zamanlarda çok kullanılan, hakkında yazılar yazılan, hatta atölye çalışması yapılan bir kavram. Bilinçli farkındalık ya da dikkat yönetimi gibi anlamlar veriliyor. Temelde Budist felsefeye dayansa da zaman içinde genel bir kabul görmüş. Bilimsel verilerle de desteklenerek hem klinik alanda hem günlük hayatta kullanılan bir uygulama haline gelmiş. Çeşitli gruplar üzerinde uygulanan mindfulness temelli programlardan elde edilen neticeler büyük umutlar vaat ediyor. Dikkat yönetmek kasları yönetmeye benzetiliyor. Nasıl ki kas gelişimi ya da şekillendirmesi için belli egzersizleri düzenli aralıklarla yapmak gerekirse, dikkati yönetmenin refleks haline gelmesi için de belli bir disiplin dahilinde çalışmalar yapmak gerekiyor. İnternet kullanırken tarayıcıları okuma moduna almak, filtreler kullanmak, karartıcı eklentilerden faydalanmak gibi basit ama etkili yöntemlerle dikkatinizi ehilleştirmeye başlayabilirsiniz. Oxford, Exeter, Bangor, Stanford, Ukla, Nottingham, Utah, Newcastle ve Iowa gibi üniversitelerde Mindfulness yani bilinçli farkındalık merkezleri kurulmuş, bu merkezlere bağlı eğitim, araştırma hizmetleri ve yüksek lisans bölümleri bulunuyor. Türkiye'de ise Mindfulness Institute bünyesinde bilinçli farkındalık temelli çok çeşitli programlar yapılıyor. Yeri gelmişken hemen her alanda olduğu gibi bu alanda da kapitalizmin nimetlerinden faydalanmak isteyenler farkındalığın da pazarlamasını yaparak rant elde etmeye çalışabiliyor. Bu durumun da ayrıca farkında olmak gerekiyor. Yavaşla. Psikiyatr Kemal Sayar'ın kitapları, konuşmaları insanın zihnini ikna, gönlüne hitap eden türden. Kültür, medeniyet, köklerimiz, geleneğimiz, tabiatımız, fıtratımız, ahlak, modern hayatın etkileri ve bu etkilere kalbin direnişi gibi konuları merkeze alan bir isim Kemal Sayar. Dağınık beyin sendromunun sebepleri ve çıkış yollarını doğrudan bu başlıkta olmasa da pek çok yazı ve konuşmasında ifade ediyor esasında. Yavaşla kitabı da bunlardan birisi. Zihnin dağılmasının en önemli sebepleri arasında hız ve bir şeylere sürekli yetişme hırsı yer alıyor. Kemal Sayar dağılmamak, sindirmek, lezzet almak ve hazmederek yaşamak için bu kitapta çeşitli denemelerle yavaşlamayı öneriyor. Konuk olduğu bir televizyon programında konu hakkındaki söyleşisinden bazı notları aktarmak yerinde olacaktır. Hızlı insan oturup sohbet etmeyi vakit kaybı olarak görüyor. Batı dünyası samimiyetin ölümünden bahsediyor. Paraya tahvil edilemeyen değerleri hayatımızdan sürüyoruz. Mesela arkadaşlık, yarenlik gibi. Eğer iki insan oturup bir iş bağlamıyorsa, maddi bir geri dönüş olmuyorsa o dostluğun anlamı kalmıyor, vakit kaybı olarak görülüyor. Hatta anne babalar çocukları kariyerlerinin önünde bir engel olarak görüyor. İşte yavaşla çağrısı insanın kendi medeniyetine, köklerine davet eden bir çağrı. Yavaşlarsak eğer içimizdeki hazineleri bulabiliriz. Yavaşlayan insanlar kemal yolunda yol kat ederler. Hızlı yaşayanların elinde avucunda bir şey kalmamış olur. Araba kullanmaya nazaran yürümenin erdemlerinden bahsediliyor. Yürüyen insan durabilir, düşünebilir, selam verebilir, sohbet edebilir, kainatı temaşa edebilir, kendisini zenginleştirebilir. Arabada giden insan duygu değiş tokuşu yapamaz, araba özgürleştirir diye bir genel kabul var. Ancak araba insanları fikren de köleleştiren bir şey. Mesafe ne kadar yakın olursa olsun hemen arabadan medet umuyorsunuz. Yürüyen insan vücudunu ve vücudun sahibini hatırlar. Yürümek araba sürmeye göre daha metafizik bir eylemdir. Tıkınmak yerine yemek yemek gibi. Yavaş kültürüne sahip çıkmamız gerekiyor. Yavaş kültürü tüm dünyada bir alternatif olarak görülüyor. Yavaş şehir, yavaş besin hareketleri var artık. Yavaş yavaş yiyelim, yavaş yaşayalım. Dağınık gibi görünse de kendi içinde düzeni var. Zeynep Betül Akyıldız, Şehir Üniversitesi Psikoloji Müzisyen. Belli bir rutinde seyreden bir hayatım yok. Bir konserde solistlik yaparken 2 saat sonra başka bir etkinlikte masal anlatıcılığı yapıyor olabiliyorum. Sabah psikoloji okuması yaparken akşam koro çalıştırıyorum. Hiçbir zaman tam zamanlı bir işte çalışabileceğimi düşünmedim. Bunun bir sonucu olarak bazen önümüzdeki yılın planlamasını yaparken 3 gün sonra ne yapacağım belli olmayabiliyor. Fakat dağınık gözükse bile her bir süreç ola geldiğim insanı yoğuruyor gibi hissediyorum. Peki işlerin pratikte dağınık olması zihnimde de dağınıklık yaratıyor mu? Bu soruya cevabım hayır. Zaman konusunda kimi zaman problem yaşıyor olsam da her süreç birbirini besliyor gibi geliyor. Hepsi bir yerde birbirine bağlanıyor ve anlam buluyor. Bir gün yağmur yağarken, ertesi gün rüzgar esiyor, sonra güneş açıyor ve bizden her gün aynı şeyi yapmamız mı bekleniyor? Kastettiğim devamlı olarak bir şeyden başka bir şeye konmak değil ama farklı şeyleri korkmadan deneyimleyebilmek. Hayatımın belli bir akışta yahut rolde devam etmesi beni açıkçası korkutur. Bazen kimliklerimize çok çabuk sarılıyoruz çünkü. Olduğumuz yerden bakmaya çok alışıyoruz. Bir gün yolcu, ertesi gün hancı olmayı deneyimleyebilmeli insan. Mevsimler gibi dönüşebilmeyi, sonra tekrar dönebilmeyi ve sonra tekrar. Odaklama kavramına farklı bir bakış, nesilleri odaklamak. Dağınık beyin sendromu hemen hepimize uğramadan geçmiyor. Şu sıra aklım başımda değil, zihnim çok dağınık, kafamı kaldı bende gibi dillere pelesenk olmuş kalıpları hem çok duyuyor hem çok kullanıyoruz. Hayatı kısık ateşte yaşamak ya da hayatı sağ şeritte yaşamak diye benzetmeler yapılıyor. Çok güzel ifade edilmiş. Kahvenin közde, yemeğin çömlekte olanı neden makbulse, hayatın ağır çekinde olanı da o sebepten makbul. Mehmet Dinç'in "Beklemek Nimettir" başlıklı yazısını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten değerli olana odaklanmak zor olsa da uzun vadede kazanımları içsel dinginlik ve gönül huzuru olacaktır. Yeri gelmişken Taha Kılınç'ın odaklanma kavramını farklı bir açıdan anlamlandıran bir yazısı var. Nesilleri odaklamak. Arapça eğitimi için gittiği Şam'da yaşadığı bir hadiseden bahsediyor. Oradaki bir hocanın nesilleri kendi tarihine, kültürüne odaklamanın gerekliliğinden ve öneminden dem vuruyor. Nesillerin dikkati o kadar dağınık, o kadar yönetilmeye muhtaç ki, suni gündemlerle meşgul olmaktan asıl odak noktası olan İslam'ı, insanı, ahlakı, medeniyeti, kelimeleri ve daha pek çok güzelliği hatırlamıyor bile. Hassasiyetlerin bir sonraki nesillere aktarılması hayati öneme sahip. Beyinlerin, gönüllerin, hayatların darmadağın olmaması için odaklanma kavramını şahsi başarılar ya da kişisel gelişimin ötesine taşıyan bu mesajı aldık, kabul ettik. Anlık bildirimler asıl işimi unutturuyor. Semanur Çankır, Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji. Günlük hayatımda zihnimin dağıldığı pek olmuyor. Sebebi artık nelerin dağıtılabileceğini deneyimlerle anlamış olmam. Dağılma oluyorsa yorgun ve stresli bir gün geçiriyor olmamdandır. Günlük hayatımda işlerimi genellikle belli bir düzenle yapmayı ve bunu ritüel haline getirerek zihnimin artık buna alışkanlık haline getirmesini sağlıyorum. Beynimiz aynı anda birçok işi eşit verimlilikle odaklanıp yapabilmesi mümkün değil. Günümüz teknolojisi ve sosyal şartları insanları birkaç işi aynı anda yapmaya itiyor. Televizyon izleyip aynı anda telefonla sosyal medyada gezerek, yanındaki aile bireyleriyle konuşmaya çalışmak tamamen beynin odağını şaşırtıyor. Bu durum aileyle veya birebir insan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Benim alışamadığım şeylerden biri belli şeylerde aynı anda birçok işi birden yapmak. Bazı insanlar ders çalışırken müzik dinleyebiliyor. Ben bunu kesinlikle yapamam. Zihnim hemen müziğe yönelir. Önceleri sesli ortamlarda kitap okuyamıyordum. Buna kendimi zorla da alıştırabildim ama sessiz bir ortamdaki gibi verimli olmuyor. Bazı cümleleri tekrar okumam gerekiyor. Karşımda biri varken önemli bir işim yoksa telefonu elime almam. Çünkü aldığım zaman karşımdakine odaklanıp dinleyemeyeceğimi biliyorum. İkisinden birine odaklanmam lazım. Günümüzde zihnimiz bir bildirimle bile tamamen dağılabiliyor. Ne yapıyorsak yapalım, o bildirime bakmak artık bir zorunluluk gibi geliyor. Bildirim bir de sosyal medyadaysa orada oyalanmalar asıl yaptığım işi unutturmaya başlıyor. Odağımı geri toplayabilmem için biraz zaman gerekiyor. Haliyle bu durum ne kadar sıksa zihnim de o kadar yoruluyor. Rutin işlerimi listeleyerek yapıyorum. Beyza Karaöz Suda, eczacı. 3 sene önce üniversiteden mezun olmuş biri olarak fakültedeki hayatımla şu anki hayatımı zaman zaman kıyasladığım oluyor. Laboratuvarlar, dernek faaliyetleri, sınavlar derken acaba o zaman mı zihnim daha dağınıktı, şimdi mi diye bazen üzülerek karar veremiyorum. Üzülerek diyorum çünkü kendimce öğrencilik hayatımdaki koşuşturmacayı azaltıp zamanı daha verimli kullanmayı hedeflemiştim. Bir evladımız olunca bazen hedeflerimizin de bizi yeniden koşturmaya başlatabildiğini yaşıyorum son zamanlarda. Eskisi kadar olmasa da bu koşuşturmaca zihnimde dağınıklığa sebep olabiliyor. Öğrencilikten kalma bir rutin olarak işlerimi listelemeyle düzene koymaya çalışıyorum. Hem zihnimde hem işte. Şu an annelik izninde bir hanım olarak ev işleri için dahi liste hazırlıyorum. Bu zihnen beni rahatlatıyor. Sanki kafamdaki dağınıklığı daha kolay toparlıyorum. Aynı anda birden fazla iş yapma durumunun verimliliği düşürdüğünü de öğrenciyken deneyimlemiştim. Fakat bazen yine de tek işte olamayacak deyip mutfakta ocağın üç gözünü de aynı anda çalıştırmak durumunda kaldığım gibi başka işleri de aynı anda yapmam gerekebiliyor. Sonuç olarak listelerimle birlikte hayatımda mühürlü kalsın dilediğim ayet, öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar ile de bu koşturmacaya motive oluyorum. Değerli dinleyenler, Ayşe Yazıcılar imzalı Dağınık Beyin Sendromu başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Merve Özkan imzalı Ninemin Dolabı başlıklı foto hikaye bölümünden yazıyı paylaşalım sizinle. Masum bir çocukluğum oldu. Memlekete giderken yolda heyecandan uyuyamaz, tam şehre girerken artık dayanamayıp annemin kucağında uyuyakalırdım. Sonrasında ise manavdan 1-2 kilo sebze meyve, fırından da ekmek alır, köy dolmuşunun kalkmasını beklerdik. Memleket benim için hep toplanma yeri olmuştur. Teyzeler, dayılar, kuzenler, köydeki arkadaşlar, bir cümle akrabalar. Yaz geldi mi gelebilen bir araya gelirdi. Sabah erkenden uyanır, inekleri teyzemle sürüye götürür, dönerken de onların çocukluğunun geçtiği sokakları anlattırırdım. Gün içinde yerimizde durmadığımız yetmezmiş gibi akşam da elimizde sopalarla yarasa kovalar, sütle kavrulmuş kabak çekirdeğini kabuğuyla yeme yarışması yapar, saat 8-9 olduğunda da başlardık saklambaç oynamaya. Sonra büyüklerimizin sohbetini dinler, köylülerin lakaplarına gülüşürdük. İsmail K, Topal Hüsüğün, Hacir Bağım, Cıncığın Hatçe, Top Atan Mustafa. Hepsinin ayrı bir hikayesi var muhakkak ama birinden bahsedeyim. İsmail K dedikleri aslında Kahya'ymış. Lakabı oradan. Kahya söylemi de zamanla K'ya, en sonunda da K olmuş. İsmail K dediklerinde hep İsmail YK adındaki grubu düşünür. Hiç görmediğim o amcayı da onlar gibi deri ceket ve zincirli aksesuarlar içinde hayal ederdim. Çocukluk işte. Köydeki en can alıcı noktalardan birisi de şüphesiz gömme dolaplardı. Çocukluğunda yolu köyden geçenler muhakkak oyma bir dolabın peşine düşmüştür. Çünkü kilitli o dolabı sadece neneler açabilirdi ve içindeki gizemli dünyaya sadece onlar vakıftı. Her odada olmayan bu dolap takribi 60 santim uzunluğunda ve 40-50 santim derinliğinde olur. Bizim evde de vardı bir tane. Anahtarı anneannemin cebinde mendile sarılı olduğundan çocukken içini hiç göremedim o dolabın. Belki maaştan kalan birkaç lira, kimlik, banka cüzdanı vardı sadece. Bir de gurbetteki evlatların ve torunların vesikalıkları. Çünkü ne zaman ki dolabın anahtarı üzerinde kalmaya başladı, fotoğraflar ortaya çıktı. Aynalara, levha kenarlarına takıldı. Çünkü insanlar bir bir eksilmeye başladı. Anladım ki aslında saklanan, kaybolmasından korkulan eşyalar değil, yaşanan güzel günlermiş. Şimdi memlekete gittiğimde artık anahtarı bile üzerinde olmayan, tamamıyla seyrimize sunulmuş o dolabı açar, uzun uzun içine bakarım. Bazen bir tesbih, bazen bir tülbent, çoğu zaman da gönlümde tatlı bir iz bırakan onlarca hatırayı bulurum. Zaman geçtikçe ve ben büyüdükçe geçmişteki güzel günler dolaba sığmaz oldu. 27 yaşında anneannem oldum. Dolabı başkasının yanında açmıyor, orada gizli bir bahçe büyütüyorum. Bazen o başlıyor, ben devam ediyorum. Bazen de ben başlıyorum, o devam ediyor. Ben bu dağın ağacıyım. Ne tatlıyım, ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır, inilerim. Merve Özkan imzalı foto hikaye bölümünde Ninemin Dolabı başlıklı yazıyı paylaştık sizinle değerli dinleyenler. Son olarak Sesli Dergi'de. Genç Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Yeni bir programda tekrar yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.